podcast dinle.
Hepinize merhabalar. Ben avukat Sedef Selçuk. İlk podcastimizde spor hukukunun dava aşamasında önümüze çıkan tahkim hususunu sizinle konuşmuştuk. Bu podcastimizde de sporcuların haklarından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Önceki podcast'te uluslararası tahkim mahkemelerinin yabancılık unsuru taşımadığında iki Türk arasındaki davalara bakmadığından bahsetmiştik ve iki Türk arasında olan davaların ne şekilde yürüyeceği ve bu sporcuların bu davalardaki haklarını da bu podcast'te konuşacağız. Yurdumun beni gururlandıran sporcularına küçük bir açıklama yaparak devam etmek istiyorum. Ben Çanakkale'liyim ve benim canım memleketimde bir usul vardır. Siz de illa duymuşsunuzdur. Benim memleketimin esnafı Kurtuluş Savaşı ile başlayan kahramanlık mücadelesinde emek vermiş bir askeri gördüğünde onlara şu cevabı verir. Bu hesap Çanakkale'de şehit kanıyla ödendi. Ben de bu hikayeler ile büyümüş bir avukat ve eski bir sporcu olarak bütün Türk sporcularının hukuki sorunlarında hiçbir çıkar beklemeden yanlarında olmayı kendime görebilirim. Benim ülkemin sporcusuyla kas ilgilenmiyorsa biz ilgileniriz diyerek sporcuların Türk yargı sisteminde ne gibi hakları var bunları anlatarak devam etmek istiyorum. Mesela sporcular kulüplerden alamadıkları alacakları için nereye başvurmaları gerekir? İş kanunu 4. maddesinin düzenlemesine göre sporcular iş kanunu kapsamının dışındadır. Yani sporcu işçi olarak kabul edilmez. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu konuda yürüyen tartışmalara bir son getirmiş ve 1960 tarihinde verdiği kararla sporcuların iş kanunu kapsamına girmediğini, yani spor kulüplerinden olan alacakları için iş mahkemelerine dava açamayacaklarını, bu kapsamda sporcuların spor kulüplerinden olan hak ve alacakları hakkında açacakları davalarda Asya Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğunu belirtmiştir. Spor kulüplerinde ücret karşılığı çalışan antrenör, masör, teknik direktör ve idareci gibi sporcu dışında diğer kişilerin ise mevsimlik işçi sayılabileceğini, bu nedenle iş kanunu tabi olduğunu ve kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti gibi ödenmeyen alacakları için iş mahkemelerine dava açabileceklerini karara bağlamıştır. Yani sporcuların kulüpten olan alacakları hakkında Asya Hukuk Mahkemelerinin sporcu dışında diğer spor kulübü çalışanların alacakları ise iş mahkemelerinin görevli olduğu bu karar ile netlik kazanmıştır. Peki başka kulübe kiralanan sporcular? Kiralanarak başka bir spor kulübüne bonservisi verilen sporcu kulübe geri dönmemesi halinde sözleşmesel ilişkisinin sona ermesi sebebiyle oluşan zararlardan sorumlu olamaz. Evet, 2019 yılında bu konuda yaşanan bir sorun Yargıtay'a taşınmış ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tüm sporcu haklarının geçici olarak bir başka kulübe devredilmesi durumunda sürenin sonunda sporcunun tekrar aynı kulübe dönmemesi halinde kiralayan spor kulübünün sporcudan zararını talep edemeyeceğini belirtmiştir. Yani bu kararda özetle oluşan bir zarar varsa bu kulüpler arasında tartışma konusu olup sporcu bu zarardan sorumlu değildir denilmiştir. Bir de belediye spor kulüpleri var. Spor kulüpleri spor hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır. Türkiye anayasada sporu teşvik eden hükümlere yer veren birkaç ülkeden birisidir. Ancak teşvikle beraber aynı zamanda spor kulüplerinin faaliyetlerini devam ettirmesi için maddi olanaklarla da desteklenmesi gerekmektedir. Belediye spor kulüplerinin genelde bütçe sorunu yaşaması ve zaman zaman kulübün kapanması durumunda bu kulüpte bulunan sporcular da mağdur olmaktadır. Bu durumda kanun ve Yargıtay kararları belediyelere de sorumluluk yüklemiştir. Belediye spor kulüpleri ile belediye arasında doğrudan organik bağ bulunduğu kabul edilmektedir. Aralarında organik bağ olan tüzel kişiler birbirlerinin borçlarından bizzat sorumludur. Yani bir tüzel kişiden tahsil edilemeyen alacak, aralarında organik bağ bulunduğu ispat edilen diğer bir tüzel kişiden de talep edilebilmektedir. Ödenmeyen sporcu alacaklarının belediye spor kulübünün tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde kimden talep edileceği sorunu ortaya çıktığında yine Yargıtay 2018 yılında bu konuda şu kararı vermiştir. Yargıtay, belediye spor kulüpleri ile belediyeler arasında organik bağ bulunduğunu, dolayısıyla spor kulübünün ödemediği sporcu alacaklarının alacaklarından belediyenin de sorumlu olduğunu belirtmiştir. Evet, bu podcast'te de sporcuların alacaklarını ne şekilde tahsil edeceği konusuna değinmiş olduk. Şimdi sporcunun bir müsabakada zarar görmesi durumunda sorumlunun kim olacağıyla bu podcast'i de sonlandıralım. Ben izlediğim her spor müsabakasında şunu düşünürüm. Eminim sizin de aklınıza bu geliyordur. Şimdi bu sporcu bir düşüp sakatlansa bütün spor hayatı bitti. Peki bu durumda sporcu zararını kimden tazmin edecek? Avukat olana kadar ben bu soruya hep zararı kulüp ya da zarar veren sporcu öder diye cevap verirdim. Ama spor hukukunda cevap benimkiyle aynı değil. Spor hukukunda spor disipliniyle açıklanabilecek bu kısımda bir sporcu her türlü riski kabul edip o müsabakaya katılır düşüncesi hakimdir. Yani spor hukukuna göre bir spor müsabakasına katılan sporcu meydana gelebilecek zarar riskini kabul etmiş sayılır. Burada kabulü kullanmamızdaki amaç sporcunun meydana gelen zarar için tazminat talep edememesini sağlamaktır. Bu durumun tek bir istisnası vardır, o da kast. Bir futbol müsabakasında bir sporcu bir başka sporcuya kasten yumruk atarak o sporcunun burnunu kırması, gözünün zarar görmesi gibi zarar verici bir fiil işlerse bu hareketler spor kuralları dışında olacağından sporcunun hukuki sorumluluğu gündeme gelecektir. Sporcunun dikkat ve özen yükümlülüğünün sosyal hayatta diğer kişilerden beklenen yükümlülüklerden farklı olduğu ilk olarak Kanada'da Canning kararında ileri sürülmüştür. Ar Canning bir buz hokeyi oyuncusu olup 1965 yılında bir müsabaka sırasında rakibi Canning'i yavaşlatmak için sopasıyla çengelleyerek geciktirmeye çalıştığı sırada Canning sopasıyla rakibinin yüzünün ortasına sert bir darbe indirilmiş ve rakibinin ağır bir yara alıp bayılmasına sebep olmuştur. Bu olay mahkemeye taşındığında ise mahkeme ilginç bir karara imza atmıştır. Mahkeme, oyun esnasında sporcunun davranışlarının olayın oluşumuna göre olağan olduğunu, önceden planlanmadığını ve normal sosyal hayatta beklenen dikkat ve özen yükümlülüğü dikkate alınarak bir sporcu hakkında karar verilemeyeceğini vurgulamıştır. Bu kararın gerekçesinde mahkeme, bu zararı rızadan doğan bir zarar olarak tanımlamış ve belirtilen sınırlar dahilinde hukuk davası nedeni değildir demiştir. Yani mahkeme, az önce söylediğim üzere her sporcu bir müsabakaya katılırken bütün riskleri baştan kabul ettiği kuralına dayanarak Canning'in bu eyleminin de rakibinde kabul edilen bir risk olduğuna karar vermiştir. Sporcunun dikkat ve özen yükümlülüğünün standardının normal sosyal hayatta beklenen dikkat ve özen yükümlülüğünden farklı olduğu gerçeği birçok hukuk sistemince kabul edilmiştir. Dikkat ve özen yükümlülüğü bazı davalarda sporcunun lehine olarak yorumlanırken bazı davalarda da sporcunun sorumlu olarak kabul edilmiştir. Örneğin İngiltere'de yüksek mahkemede görülen Bassey olayında mahkeme sezilebilir yaralanmalara karşı bütün sporcuların objektif özen yükümlülüğüne sahip olmasıyla beraber bunun belirlenmesinde subjektif ölçülerin de ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme sporcunun tehlikeli bir oyun tarzı sergileyerek oyun kuralları dışına çıktığını belirtmiş ve oyuncuyu tazminata hükmetmiştir. İşte böyle. Spor hukuku henüz ülkemizde kanunlaşmadığı için derlenen kararlar ve örneklerle size durumu anlatmaya çalıştım. Şimdiye kadar spor hukukunu konuştuk. Bundan sonra ise spor sorununu konuşacağız. Bu podcast'i burada sonlandırıp bu kaydın ikinci partına geçelim ve dopingi konuşalım. Hadi.
Podcast dinle.